Ayrım 3. Görevde yükselme ders notları sayfa 26. 4. Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan kurulur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir. Kurulun devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu'nca değerlendirilir. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanı'nca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakan'ın başkanlığında toplanır. C. Yargı 1. Genel hükümler. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Anayasada düzenlenen yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'dir. Ayrıca anayasada yüksek mahkemeler arasında sayılmamasına karşın ilki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin gelir ve harcamalarını denetleme görevi yapan Sayıştay'ın da yargı yetkisi bulunmaktadır. A. Mahkemelerin bağımsızlığı. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. B. Hakimlik ve savcılık teminatı. Hakimler ve savcılar azlanılamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. C. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulu'nun kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bu seçimde her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının 3'te 2 ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden en az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi Yüksek Öğretim Kurulu'nun kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden 4 üyeyi üst mahkeme yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl röportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi röportörleri arasından seçer. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurulları ile Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde her boş üyelik için en fazla oy alan 3 kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan 3 kişi aday gösterilmiş sayılır. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak olağanüstü hallerde, sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaz. Herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez, iptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay Başkanı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanırlar. Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir. Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. Bölümler başkan vekili başkanlığında 4 üyenin katılımıyla toplanır. Genel kurul mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az 12 üyeyle toplanır. Bölümler ve genel kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir. Siyasi partilere ilişkin dava ve başvuruları iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara genel kurulca bakılır. Bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. 1. Kurtuluş Savaşı. Osmanlı Devleti 20. yüzyılda önce Trablusgarp, sonra da Balkan Savaşlarında toprak kaybetmiştir. Sonuçta gücü tükenmiş, hazinesine el konulmuş ve Avrupa'nın hasta adamı olarak adlandırılır hale gelmiştir. Bu durumdaki Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nı yenik halde bitirdiği anlaşma, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Anlaşma, Birinci Dünya Savaşı'nın galibi İtilaf Devletleri ile İngiltere, Fransa ve İtalya ile imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu yönünden bir son, Türkiye Devleti yönünden de bir başlangıçtır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni işgale başlamışlardır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhuna ve gücüne Kuvayi Milliye denir. Atatürk 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmiş ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. Samsun'da ve daha sonra gittiği Havza'da Atatürk'ün ilk işi milli birlik ve beraberliği sağlayıcı tedbirler almak oldu. Bütün yurtta işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini istedi. Milli irade kavramı ilk defa 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi ile ortaya konulmuştur. Amasya Genelgesi, kongreler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, ulusal devletin kurulma aşamalarıdır. Türk ve yabancı araştırmacıların üzerinde birleştikleri bir gerçekte Amasya Genelgesi'nin bir ihtilal, bir bağımsızlık bildirisi oluşudur. Amasya Genelgesi, ulusal egemenlik yolunda atılan ilk adımdır. Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a giden Atatürk, hem ordu müfettişliğinden hem de askerlikten istifa etmiştir. Erzurum Kongresi, 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve asla parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği duyurulmuştur. Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması düşüncesi ilk defa Erzurum Kongresi'nde dile getirilmiştir. Amasya Genelgesi ile yapılan çağrı üzerine Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sivas Kongresi'nde bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş ve Heyeti Temsiliye, Temsilciler Kurulu oluşturulmuştur. Manda sorunu Sivas Kongresi'nde geniş boyutlarıyla gündeme gelmiş, tartışmaların odak noktası olmuş ve reddedilmiştir. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları yinelenmiş, ulusal gücü etken, ulusal istenci egemen kılma ilkesi onaylanmıştır. Sivas Kongresi'nin sona ermesinden hemen sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organı olan İrade-i Milliye gazetesi, ulusal istek ve emellerin savunucusu olmuştur. Sivas Kongresi'nde Temsilciler Kurulu tarafından Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy, Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Genel Komutanlığına atanmıştır. İstanbul hükümeti Amasya görüşmelerinde Anadolu Ulusal Eylemini ve Temsilciler Kurulu'nu resmen tanımıştır. Osmanlı Devleti'nin son Mebuslar Meclisi, Misak-ı Milli'yi 28 Ocak 1920'de kabul ederek dünyaya duyurmuştur. Misak-ı Milli, ulusal ant ile Türk vatanının bölünmez bütünlüğü vurgulanmış, Kurtuluş Savaşı'nın amaçları duyurulmuş ve milli sınırlarımız çizilmiştir. Ulusal ant, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama hakkı için gerekli koşulları ortaya koymuştur. Misak-ı Milli'nin duyurulması üzerine İtilaf Devletleri, işgalci devletler 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmiş ve Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtmıştır. İstanbul'daki Mebuslar Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması Mustafa Kemal ve Temsilciler Kurulu'na yeni bir olanak sağlamıştır. Yeni bir meclisin Ankara'da toplanması kaçınılmaz olmuştur. Meclisi Mebusan'ın dağıtılması üzerine 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulmuştur. 3 Mayıs 1920. Böylece Türk milleti Türkiye'nin iradesini eline almıştır. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanmıştır. Sevr Anlaşması ülkemizi parçalayan bir anlaşmadır. Kurtuluş Savaşı'nda vatanı düşman işgalinden kurtarmak için üç cephede birçok devletle savaşılmıştır. Doğu cephesinde Ermeniler, Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler, Batı cephesinde İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla savaşılmıştır. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması ile gücünü ispat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Sovyet Rusya arasında Moskova'da Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 16 Mart 1920'de 21'de imzalanmıştır. Yunanlılarla 1. ve 2. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri yapılmıştır. Türk ulusunun bağımsızlık sevgisini ve isteğini dile getiren İstiklal Marşı 2. İnönü Muharebesi'nden önce 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. 2. İnönü Muhaberesi 23 Mart 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmiş. Türk ordusu silah ve asker sayısı bakımından çok üstün olan Yunan ordusunu yenip geri çekilmeye mecbur etmiştir. 1 Nisan 1921. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Yunanlılar saldırmış. Türk ordusunu yenip Eskişehir'i de ele alarak, ele geçirerek Ankara'nın yollarına kadar ilerlemişlerdir. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya vererek onu 5 Ağustos 1921'de başkomutanlığa atamıştır. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ve ordularının direnişini kıramayan İngilizler, Sevr Anlaşması'nın bazı maddelerini değiştirerek uygulatmak ve Ankara hükümeti ile İstanbul hükümeti arasındaki siyasi gerginlikleri artırmak amacıyla 21 Şubat-11 Mart 1921 tarihleri arasında gerçekleştirilen Londra Konferansı'na iki hükümeti de çağırmıştır. Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu'nun kendisine tanıdığı yetkiler ile 7-8 Ağustos 1921'de halkı maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na çağıran Tekalifi Milliye emirlerini, ulusal vergi yükümlülüklerini yayımlamıştır. Yunanlılar 23 Ağustos 1921'de Türk mevzilerine saldırmış ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi başlamış ve Yunanlılar yenilmiştir. 13 Eylül 1921. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesi verilmiştir. Yurt içinde ve dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığını artıran bu zaferden sonra Sovyet Rusya aracılığı ile Doğu sınırlarımıza son şeklini veren Kars Anlaşması 13 Ekim 1921, Fransa ile Ankara Anlaşması ile Hatay dışında kalan bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş, Hatay'da özel bir yönetim kurularak Türklere geniş haklar verilmiştir. Sakarya zaferinden sonra düşmana kesin darbeyi vurmak üzere hazırlıklara başlanılmış. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922 günü sabahı başlamıştır. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Başkumandan Meydan Muharebesi ile düşmana kesin darbe indirilmiş, 9 Eylül'de İzmir'e ulaşılmıştır. Silahlı mücadeleyi sona erdiren Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922'de imzalanmış. Bu anlaşma ile İstanbul, Boğazlar ve Trakya silahlı çatışmaya girilmeden kurtarılmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922 tarihinde Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya devletleri arasında imzalanmıştır. Lozan Barış Anlaşması ile Bağımsız Türk Devleti 24 Temmuz 1923'te ilan edilmiştir. 2. Lozan Barış Anlaşması ve değerlendirilmesi. Suriye sınırı. Fransızlarla aramızda imzalanan Ankara Anlaşması'nda gösterilen sınır kabul edilmiştir. Irak sınırı. Irak sınırı sorunu çözümlenmedi. Bu konuda en önemli olan Musul sorununun 9 ay içinde İngiltere ile Türkiye arasında dostça çözümleneceği kararlaştırıldı. Batı sınırı. Misak-ı Milli'ye göre çizildi. Ancak bazı bölgelerinde elden çıkması önlenemedi. Örneğin Batı Trakya. Karaağaç ve yöresi. Yunanistan'dan alınacak savaş zararlarını ödeme karşılığı elde edildi. İmroz ve Bozcaada ile Tavşan Adaları bize kaldı. Diğer Ege Adaları Yunanistan ile İtalya'nın egemenliğine bırakıldı. Ancak Yunanistan, Midilli, Sakız, Nikarya ve Sisam Adalarını askerden arındıracaktı. Kapitülasyonlar, yüzlerce yıl sürüp giden bütün kapitülasyonlar tüm sonuçları ile toptan kaldırılmıştır. Azınlıklar, bütün azınlıklar Türk uyrukludur. Doğu Trakya ile Anadolu'daki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler değiştirileceklerdi. Ama İstanbul'un yerlisi Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler bu değişime tabi tutulmayacaklardı. Savaş tazminatları. Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla bizden istenen tazminattan geleceğe bir borç bırakılmadan ve hiçbir şey ödenmeden büyük bir başarı ile kurtulma sağlanmıştır. Yunanistan ise Kurtuluş Savaşı dolayısıyla Türkiye'de büyük yakıp yıkmalar ve zulüm yaptığını, bunların askerlik kurallarına, uluslararası geleneklere uymadığını, bu nedenle yaptığının tazmin edilmesi gerektiğini kabulleniyordu. Türkiye savaş tazminatı olarak Karaağaç ve yöresini alıyordu. Devlet borçları sorunu 1854 yılından başlayarak Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Batı ülkelerinden aldığımız borçlar Diyun-u Umumiye büyük bir toplam tutuyordu. Bu borçlar Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıyla ortaya çıkan yeni devletlere gelirleri oranında bölüştürülüyordu. Bize kalan bölümü ise düzenli taksitlere ayrılmıştı. Borçların ödenmesi üzerinde her türlü yabancı denetim ve gözetime son verilmişti. Boğazlar sorunu. Boğazlardan ticaret gemileri barış zamanında ve Türkiye'nin tarafsız kaldığı bir savaş zamanında serbestçe geçiş hakkına sahip olacak. Türkiye savaşan bir devletse sadece tarafsız devletlerin gemi ve uçakları geçebilecek. Savaş gemileri barış zamanında ve Türkiye'nin tarafsız kaldığı bir savaşta Karadeniz'e geçecek. Gemilere sayı ve tonaj bakımından sınırlamalar getirilecek. Türkiye'nin harbe katılması halinde ise tarafsız devletlerin gemileri geçebilecekti. Uluslararası Komisyonun güvencesi altında boğazların iki yakası askerden arındırılacaktı. Boğazlardan geçişleri bir uluslararası kurul düzenleyecek ve başkanı Türkiye'den olacaktı. Lozan Barışı ile yeni Türk Devleti varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı sorunların hemen hepsi çözülmüştür. Bağımsızlığımız ve egemenliğimizi sınırlandıran pürüzlerin hemen hepsi ortadan kaldırılmıştır. Azınlıklar konusu Lozan Anlaşması ile büyük ölçüde hallolunmuştur. Bütün bu başarıları Türk Temsilciler Kurulu tek başına, başka hiçbir tarafın yardımı olmaksızın kazanmıştır. Türkiye bazı isteklerini Lozan'da kabul ettiremedi. Batı Trakya ile Ege Adaları, İmroz, Bozcaada dışında geri alınamadı. Musul ve Hatay sınırlarımız dışında kaldı. Boğazlar üzerinde denetim ve savunma hakkımız tanınmadı. Osmanlı Devleti Batı Trakya ve Ege Adaları üzerindeki haklarını Balkan Savaşları sırasında ve sonunda imzaladığı anlaşmalarla bırakmıştı. Devletler arası hukuk açısından geçerli olan bu anlaşmalara uyulması gerekiyordu. Türk Temsilciler Kurulu gene de direnmiş, bu anlaşmaların geçerli olmadığını kabul ettirememiştir. Boğazlar üzerindeki kısıtlamalar 1936 yılında kaldırılmıştır. Türkiye o dönemin koşullarında ve o zamanki imkanlarıyla elde edebileceği her şeyi, özellikle tam ve gerçek bağımsızlığını kazanmıştır. Halen geçerli olan bu anlaşma 20. yüzyılın en uzun süreli barışını da kurmuştur. Dünyanın çok tehlikeli bir bölgesini güvenlik altına almıştır. Lozan Barışı ile açık bırakılan Musul sorunu 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşması ile Musul ve çevresi Irak'a bırakılarak çözülmüştür. 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montreux Sözleşmesi ile Lozan'da boğazlara konan bütün sınırlamalar kaldırılmış, Türk Devleti'nin bölgede kesin egemenliği tanınmıştır. Hatay Meclisi'nin 29 Haziran 1939 tarihinde aldığı karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 Temmuz 1939'da çıkarmış olduğu bir yasa ile Türkiye topraklarına katılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hem genel hem bölgesel olarak barışı sağlamak ve sağlamlaştırmak için kurulan Milletler Cemiyeti'ne 1932, Balkan Antantı'na 1934, Sadabat Paktı'na 1937 yılında üye olmuştur. 3. Atatürk'ün inkılapları. Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşmasını hedef edinen, tüm inkılaplarını halkla iç içe hazırlamış ve milleti inkılaba hazırlayarak zamanı geldiğinde yapmıştır. İnkılap, köhneleşmiş müesseselerin yıkılarak yerine çağdaş müesseselerin kurulmasıdır. Atatürk'ün inkılaplarının başında saltanatın kaldırılması gelir. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra İstanbul hükümeti istifa etmiş, Padişah Vahdettin ise 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk etmiştir. Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu, egemenliğini seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı devlet biçimi cumhuriyettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesi kurumsallaşmıştır. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Ocak 1921'de ilk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu çıkarıp yürürlüğe koymuştur. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden biri de siyasal düşünceleri ve dünya özlemleri farklı kişilerin yurdun düşmandan kurtarılması düşüncesinde birleşmeleridir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama, yürütme ve yargı yetki ve görevleri mecliste toplanmıştır. Meclisin üzerinde herhangi bir güç yoktur. Meclis Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alan 1. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçimlerin yapılmasından sonra 11 Ağustos 1923'te çalışmalarına başlamış, ilk iş olarak Lozan Barış Anlaşması'nı onaylamıştır. 23 Ağustos 1923. Meclis tarafından 13 Ekim 1923'te Ankara'nın yeni Türk Devleti'nin başkenti olduğu kabul edilmiştir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 158 milletvekilinin oy birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla devlet başkanlığı sorunu çözülmüş ve meclisin seçtiği hükümet yerine kabine sistemi getirilmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk hükümeti İsmet İnönü'nün başkanlığında kurulmuştur. Vahdettin yurdu terk ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanoğulları hanedanından birini halife olarak tayin etmiştir. Halifenin var olması ülkede iki baş yönetim varmış gibi görünüm yaratmaya başlamıştır. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilamı ve halifeliğin kaldırılması ile devleti laikleştirme yönünde en önemli adım atılmış oldu. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması dışında şeriye ve efkaf vekaletleri kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim sistemi yeniden düzenlenmiştir. Öğretim birliği, karma eğitim, eğitimin yaygınlaştırılması, sosyal hayata uygun değişikliklerin yapılması benimsenmiştir. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle medreseler kapatılmış, yabancı ve azınlık okullarının dini ve siyasi amaçlı öğretim yapmalarına son verilmiştir. Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928'de kabul edilmiştir. Anadolu'nun her tarafında kabul edilmiş olan Latin alfabesini öğretmek amacıyla millet mektepleri kurulmuştur. 1928 yılında kabul edilen Türk harfleri hakkında kanun ile okuma yazma kolaylaşmış, buna bağlı olarak okur yazar oranı artmıştır. Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından baş öğretmen unvanı verilmiştir. Türk tarihi üzerinde çalışmalar yapmak üzere 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Atatürk, Türk dilini sadeleştirmek, yabancı diller boyunduruğundan kurtarmak, herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Cemiyeti'ni, Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Atatürk çok partili düzene geçme konusuna öncülük etmiş, hatta Cumhuriyet döneminin ilk siyasal partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nı da 9 Eylül 1923'te kendisi kurmuştur. Meclis içinde ortaya çıkan fikir ayrılıkları bir muhalefet grubu oluşmasına neden olmuştur. Daha sonra bu grup 17 Kasım 1924'te Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay'ın öncülüğünde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası eski rejim yanlılarının yöneldiği bir parti haline gelmiş ve Şeyh Said öncülüğünde Doğu Anadolu'da bu partinin o bölgedeki yöneticilerinden ve üyelerinden bazılarının karıştığı bir isyan gerçekleşmiştir. Bunun üzerine 3 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 1930 yılında Ali Fethi Okyar'ın başkanlığını yaptığı programında cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik ilkelerinin benimsendiği Serbest Cumhuriyet Fırkası adında bir parti kuruldu. Fakat bu partiye de zamanla rejim karşıtları sahip çıkmıştır. Bunun üzerine bu parti bizzat kurucuları tarafından 17 Kasım 1930'da kapatılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayata geçiş denemeleri olmuştur. Şeyh Said ayıklanması ve Menemen olayı laikliğe ve cumhuriyete karşı bir tepki olarak çıkmıştır. 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tekke ve zaviyeler kaldırılmıştır. Böylece tekke ve zaviyelerde siyaset yapılması, onlara ait kullanılan cami ve mescitlerin istismar edilmesi önlenmiştir. Kılık ve kıyafet inkılaplarıyla toplum içerisinde insanların dinini, mezhebini, coğrafyasını gösteren kıyafet farklılıkları giderilmiştir. Şapka iktisası giyilmesi hakkında kanun 1925 yılında çıkarılmıştır. 3 Aralık 1934'te ise din adamlarının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafetler giymeleri yasaklanmış. Yalnızca Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Hanpaşa gibi kişilere dini kıyafetle dolaşma izni verilmiştir. Türk kadınına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Türk kadını birçok Avrupa ülkesi kadınlarından önce sosyal ve siyasi haklara sahip olmuştur. Ekonomik alanda milli bir ekonomi uygulanmıştır. Osmanlı Devleti'nin borçları ile tekalifi milliye kararları ile toplanan borçlar ödenmiştir. Mevcut endüstri kurumlarını korumak ve yenilerinin kurulmasını sağlamak için alınan önlemlerden biri de 1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'dur. Türkiye'de ilk defa 1934 yılından itibaren planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceği kabul edilmiştir. Türkiye'de 1930 yılından sonra devletçi karma ekonomi rejimine geçilmiştir. Tarıma dayalı ekonomiyi geliştirmek ve üreticiye özendirmek için 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmıştır. 17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik bağımsızlığın her kesimce korunacağına ant içilmiş, böylece ulusal ekonomi ilkesi gerçekleştirilmiştir. Toplumda kişisel ayrıcalıkları kaldırmak amacıyla 1934 yılında bazı unvan ve lakapların kullanılmasını yasaklayan kanun kabul edilmiştir. 1934 yılında isim benzerliği nedeniyle toplumda bazı karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla aile adı kullanılması, yani her ailenin soyadı alması zorunluluğu getirilmiştir. 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı bir kanunla Mustafa Kemal'i Atatürk soyadını vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye'yi 20 Ocak 1921'de kabul etmiştir. Bu anayasanın ilk maddesinde yer alan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hükmü, Türk milletinin devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamıştır. 20 Ocak 1921 anayasası diğer bir hükmüyle yasama, yürütme ve yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemiştir. 1921 Anayasası'na 29 Ekim 1923'te birinci madde olarak Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir hükmü eklenmiştir. 20 Ocak 1921 Anayasası 1924 yılına kadar yürürlükte kalmış. Bu süre içindeki toplumsal ve ekonomik değişimler sonucunda 20 Nisan 1924'te yeni anayasa kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, toplumsal yaşayışın laikleştirilmesi yönünde atılan en önemli adımdır. Türk Medeni Kanunu ile Türk vatandaşları aralarında din ve mezhep ayrılıkları gözetilmeksizin hak ve ödevler bakımından eşit olmuştur. Birden fazla kadınla evlenme kaldırılarak boşanma hakkı kadına da tanınmıştır. Kadınlara her mesleğe girme hakkı verilmiştir. Evlenme işleminde resmi nikahın devlet tarafından yapılması esası getirilmiştir. Mirastan kadınla erkeğin eşit olarak yararlanması ilkesi getirilmiştir. Medeni kanunun dışında diğer hukuk kuralları da laik hale getirilerek Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yeniden düzenlenmiştir. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 44.